Ayrım 18.
Dişçi. Ceylan avı dönüşü, üç devletin hudut kavşağında bir çiftlik binasındaydık. Ocaklı odada sofra kurulmuş, içiyorduk. Ev sahibi eski çetecilerdendi. Misafirler arasında bizden başka jandarma teğmeni, gümrük müdürü, ziraat memuru, bir de dişçi diye çağrılan post büyük bir adam vardı. Gözlerinde aklı tam olmayanlarda rastladığım kah alevlenen, kah pelteleşen bir kararsız ışık gördüğüm için onun yarı deli olduğunu hükmetmiştim. Bir aralık kendisine kayıtsız kalmadığımı göstermek için sordum. Buralarda mı dişçilik ediyorsunuz? Ev sahibi, teğmen, müdür, memur hepsi gülmeye başladılar. O susuyor, önüne bakıyordu. Söylesene diyorlardı. Buralarda mı dişçilik edersin? Tekrar gülüşüyorlardı. Dişçi gülümsemeye başlamıştı. Ben köy, çöl ve kasaba hayatlarından aldığım tecrübeyle bu kahkahalarda bir acıklı acayip olay sezmiştim. Zira herkesinkine benzemeyen acı maceralar, hatta felaketler, dar muhitlerde eğlence sayılıp gülüşülen sohbet konuları olurdu. Eline bir dolu kadeh sıkıştırdılar. Anlat bakalım bize dişçiliğini, dediler. Ben dişçi değilim, diye başladı. Diş sökücüyüm. Mükemmel sökerim. Sağlam dişleri sökerim. Hem çatır çatır sökerim. Şöyle büke, kıvıra, ırgalaya ırgalaya, çene kemiklerini dağıta parçalaya. Savaş sonuydu. Ordu dağılmış, asker silahsız, cephanesiz Suriye'den darmadağınık Anadolu yolunu tutmuştu. Dağ tepe geçtiğimiz yerlerde kurşuna tutuluyor. Ölü ve yaralı şose boylarına dökülüyor, tükeniyorduk. Ben mektep medrese görmüş bir başçavuş idim. Böğrüme bir kurşun yemiş hastanedeydim. Yerli ahalinin elinden güç kurtularak tren hattını tutmuş, üç arkadaşla memlekete ulaşmaya çabalıyordum. Lebüvve Boğazı'nı bilir misiniz? Boğaz deyince hatırınıza korkunç bir kayalık, dumanlı dağlar, loş uçurumlar gelmesin. Orası bir sulak vaha boğazıdır. Altından süzme zeytinyağı renginde, elinizi sürseniz bulaşacağını sandığınız parlak koyu bir çay akar. Kenarında yapraklarının ters tarafları rüzgarla güneşe dönünce gümüşlenen narin kavaklar dizili. Koyu gölgeler serilidir. İncecik yumuşak sık otlarla bir kürk gibi kaplı olan yamaçlar kibrinden adeta kabarmış, heybetli görünmeye çalışır. Sözün kısası dinlenilecek, uyuyup rahat edilecek hoş yerdir. Memleketi andıran yerdir. Açlık, mecalsizlik, yenilmiş olmaktan utanıyor, yolda silah kullanmadan ölmekten korkuyorduk. Şurada biraz nefes alalım, dedik. Tepeden bağırdılar, ayağa kalktık. Silahlar üstümüze çevrildi, ellerimizi yukarıya kaldırdık. 8-10 bedevi, yokuş aşağı enterli ve kefiyeleri havalanarak yuvarlanır gibi dağdan indiler. Kulakları küpeli, saçları örülü, sırım gibi ince, şeytan yüzlü ve maymun elli çapulcu Urban. Ne mizi alacaklardı? Paramız yoktu, silahımız yoktu, matarımız, kemerimiz bile yoktu. Nasıl karşı koyabilirdik? Ben yaralıydım, arkadaşlar hastaydılar. Kanımız kurumuş, soluğumuz tükenmişti. Dizlerimiz dermansızlıktan titriyor, yüreğimiz ayıbımızdan eriyordu. Biliyorduk ki kolay ve temiz olması için elbiseleri öldürmeden evvel soyuyorlardı. Soyunduk ve çıplak kalınca kurşunları veya cembiyeleri beklemeye koyulduk. Öyle olmadı. Bedeviğinin biri ilk önce Koçhisarlı Ahmet Onbaşı'nın yanına yaklaştı. Bir eliyle çenesinden tuttu, ötekiyle burnundan. Ağzını açmış, dudaklarını sıyırmış ve satın alınacak atın yaşını muayene eder gibi dikkatle dişlerine bakıyordu. Memnun olmadı ki karnına bir tekme vurdu, devrildi. Öbür arkadaşa yanaştı. Onu da beğenmedi, onu da tekmeledi. Nihayet sıra bana geldi. Ağzımı kendiliğinden açmış ve tekmeye hazırlanmıştım. Bedevi sevinçle haykırdı. Birden parmakları altın kronlu dişime geçmiş, asılmış, sökmeye uğraşıyordu. Tırnakları etime batarak, etimi yırtarak dişimi çekiyor, sallıyor, büküyor, geriye itiyor, öne yatırıyor fakat bir türlü çıkaramıyor. Yapamayacağını anlayınca ayaklarıma bir çelme vurdu, düştüm. Göğsüme çökmüştü. Arkadaşlarına çöl karargahlarından 4 seneden beri yaşadığım için öğrendiğim dilden bağırıyordu. Bir taş, sivri bir taş. Aranılıp getirilen taşı şimdi bütün hızı ile kronlu dişime, bazen acelesinden yanındakilere ve daima dudaklarıma bir keser gibi kaldırıp indiriyordu. Her vuruşunda ben oradaki acıdan ziyade, tuhaf değil mi, böğrümdeki eski kurşunun yarasının sızısını duyuyordum. İyi olduğunu sandığım bu yara sanki yeniden deşiliyordu. Kırtlağımdan aşağıya sızan kanın çıplak vücudumdan ılık ılık göğsüme yayıldığını duyuyordum. Bedevi'nin yüzüne fışkıran kan ve et serpintilerini görüyordum. Hepsini duyuyor ve görüyordum. Bir türlü bayılamıyordum. Bayılır gibi olurken taşın her inişinde tekrar ayılıyor, beynimde ve yaramda zınk diye sarsıcı bir gümleyiş işitiliyor, gözlerimi açıyordum. Neden sonra 3 dişim elinde kaldı. Kronlusuna aldı, ötekileri uzağa fırlattı. Kendimden geçmeden evvel, heriflerin beni unutarak veya öldü sanarak, 3 arkadaşımın da göğüslerine birer eğri hançer sapladıktan sonra, elbiselerimizi toparlayıp, konuşa konuşa, ağır ağır, avdan döner gibi tepeye tırmandıklarını gördüm. Hikayeyi çiftlik sahibi tamamladı. İşte dedi, ondan sonra dişçi oldu ya. Çete savaşlarına tutuşmuştuk. Ecnebiler üzerimize ara sıra bedevi müfrezelerini saldırtıyorlardı. Bunlar da köylerimizi soyuyorlar, çoluk çocuğumuzu kesiyorlardı. Sağ yakaladıklarımızı bizim dişçi yere yatırıyor, göğüslerine çöküyor, eline geçirdiği bir koca dülger kıskacıyla ağızlarından sağlam bir diş çekip koparmadan yakalarını bırakmıyormuş. Dişçi gözlerinde ispirto dökülmüş gibi mavi bir alev parlayarak, "Evet," dedi. "Mükemmel söküyordum. Hem çatır çatır söküyordum. Şöyle büke kıvıra, sallaya hırpalaya, çene kemiklerini dağıta parçalaya söküyordum." Ve elini mintanın düğmesine attı, göğsünü açtı. Boynunda iri taşlı bir gerdanlık gördüm. Petrol lambasının sönük ışığında bu taşların ne olduğunu birden anlayamamıştım. Fakat o sırada ocakta bir odun devrildi, odaya bir kızıl alev vurdu. Gerdanlığa geçirilen taşlar sapasağlam, bembeyaz bir boyda, bir biçimde, hemen hemen bir örnek, 30 kadar azı dişiydi. Şişli 1938.